Ayrım 6.
Scarlett annesinin ayaklarının ucuna basarak koridordan geçerken şefkat ve sevgiyle "Susun, daha yavaş konuşun. Mr. O'Hara'yı uyandıracaksınız. Umarım ölecek kadar hasta değildir." diye mırıldandığını işittiği zaman daima sakinleştiğini hissederdi. Evet, yeniden yatağa girmek ve Ellen'ın geceleyin evden gittiğini bilmek iyiydi ve böylece Scarlett için her şey daha iyi giderdi. Ellen ise bütün gecesini doğum yapan kadınların ya da ölenlerin yanında geçirir. Sabah olunca da Fontaine ailesinden çıkarttığı iki doktoru hastaların yanında bıraktıktan sonra eve dönerdi. Bütün yorgunluğuna rağmen evini ve çocuklarını ihmal etmezdi. Yine her zaman olduğu gibi hizmetçinin hazırladığı sabah kahvaltısını denetlerdi. İşte o günler kara gözleri uykusuzluktan kapanırdı. Buna rağmen sesinde ve hareketlerinde hiçbir yorgunluk belirtisi görülmezdi. Bu sevimli ve şefkatli görünüşünün altında hizmetçilerine, kızlarına ve kocasına korku veren sert bir tavrı vardı. Gerald bu korkuyu itiraf etmektense ölmeyi tercih ederdi. Scarlett bazen annesine iyi geceler dilemek için ayaklarının ucuna basarak odasına gider ve onu öpmek isterdi. Üst dudağı çok ince olan annesine yakından bakmayı çok severdi. Annesinin gençliğinde öteki genç kızlar gibi olur olmaz şeylere gülüp gülmediğini ya da akşamları sırlarını dostu olan kızlara açıp açmadığını merak eder, düşünürdü. Fakat böyle şeylere ihtimal vermezdi. Annesi bugün de olduğu gibi her zaman bir güç simgesiydi. Şefkat kaynağı ve her şeye cevap verebilen tek kişiydi. Fakat Scarlett aldanıyordu. Çünkü yıllar önce Swanahlı Ellen Robillard da bu güzel sahil kentlerinde herhangi bir 15 yaşındaki kız gibi aptal aptal gülmüş ve dostlarıyla sırdaşlık yapmıştı. Biri dışında bütün sırlarını açıkladığı uykusuz uzun geceler geçirmişti. Gerald O'Hara kendisinden 28 yaş daha büyüktü. Onunla evlendiği yıl amcasının genç oğlu Philip Robillard hayatından çekilmişti. Philip parlak ve siyah gözleri ve ateşli tavırlarıyla Savannah'ı terk ederken kendisiyle Ella'nın kalbinde yanıp tutuşan bütün sevgileri de birlikte götürmüştü. Amcasının kızıyla evlenecek olan İrlandalı'ya ancak güzel ve boş bir kabuktan başka bir şey bırakmamıştı. Fakat Gerald arzuladığını elde etmişti. Talih yönünden de boğazına kadar doymuş olduğundan daha fazlasını zaten istemiyordu. Eğer Ellen her zaman aynı kişi olamıyorsa buna üzülmeye hiç gerek yoktu Gerald için. O kendisi gibi ailesiz ve servetsiz bir İrlandalının en zengin ve en mağrur ailelerden birinin kızını elde etmesine yalnız bir mucizenin imkan verebileceğini anlayacak kadar zekiydi. Gerald İrlanda'dan Amerika'ya 21 yaşında gelmişti. Kendisinden daha üstün ya da daha kötü birçok İrlandalının yaptığı ve daha sonraları yapmayı sürdürdükleri gibi o da sırtındaki elbiseden başka yanına hiçbir şey almadan alelacele ülkesini terk etmişti. Yolculuk parasından geriye arta kalan yalnızca 2 şilindi. Ona göre başını getirene konulmuş olan ödül cezasının çok üzerindeydi. Cehennemin bu yanında İngiliz hükümetinin ya da bizzat şeytanın 200 şilin verebileceği bir orangist, orangistlerin Stuart yanlılarını yok ettikleri Boyun Savaşı'ndan 1690 sonra İngiltere'de bestelenen şarkı yoktu. Fakat hükümet yerinde bulunamayan bir İngiliz mülk sahibinin kahyasının ölümünü o kadar önemsemişti ki Gerald O'Hara için bu suçlama yüzünden kaçmak, mümkün olduğu kadar çabuk kaçmak zamanı gelmişti. O kahyaya "Orangist piçi" demişti. Fakat Gerald'a göre bu söz adama Boyne Water şarkısının ilk bölümlerini ıslıkla çalarak ona hakaret etme hakkını veremezdi. Boyun Savaşı 100 yıl önce çıkmıştı fakat O'Hara'lar ve komşuları için daha dün gibiydi. O zaman Stuart'lara taraftar olan İrlandalıları Guillaume d'Orange ve onun portakal rozetli melun askerleri parça parça etmişti. Bir Stuart prensinin firarını kaplayan toz bulutunda toprakları ve servetleriyle beraber bütün rüyaları ve ümitleri de kaybolup gitmişti. Gerald ailesi eğer bu korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalmasalardı, verdikleri mücadelenin önceden belli sonuna katlanamazlardı. O'Hara'lar yıllarca hükümet aleyhinde bu çeşit eylemlere girişmekle suçlanarak İngiliz polisinin gözetimi altında yaşadılar. Gerald yanına hiçbir şey almadan İrlanda'yı terk eden O'Hara'ların ilki değildi. iki büyük kardeşi James ve Andrews da aynı biçimde hareket etmişlerdi. Onları pek az anımsıyordu. O yalnızca gecenin herhangi bir saatinde esrarlı bir biçimde gidip gelen ve anneleri sıkıntıdan patladığı sırada bazen haftalarca eve uğramayan, ağızları sıkı bazı gençleri anımsatıyordu. O gençler kendisinin kaçışından yıllar önce O'Hara'ların domuz ahırı içinde saklanan küçük tüfek mahzenini ortaya çıkardıktan sonra Amerika'ya hareket etmişlerdi. Şimdi onlar Savannah'ta ticaret yaparak servetlerine servet katıyorlardı. Annesinin bu iki erkek çocuğundan söz ederken dediği gibi, bu servetin nereden kazanılacağını yalnız Ulu Tanrı bilirdi. İşte Gerald da onların yanına gönderilmişti. Yanağında annesinin öpücüğünü, kulaklarında Katolik dualarını, aklında babasının son nasihatlerini de beraberinde götürmüştü. Babası yuvayı terk ederken ona şu nasihatı vermişti. Kim olduğunu aklından çıkarma ve hiç kimseden hakkın olmayan bir şey alma. Beş kardeşiyle hayranlık dolu gülümsemelerle vedalaşmıştı. Babası ve beş kardeşi ondan daha boylu ve geniş yapılı olmalarına rağmen Gerald ailenin en cesaretlisiydi. 21 yaşına geldiğinde Gerald boyunun daha fazla uzamayacağını anladı ve boyunun kısalığından dolayı asla üzüntüye kapılmadı. Hatta bu yanını hiçbir zaman istediklerini kazanma yolunda bir engel gibi görmedi. Tersine Gerald'ı Gerald yapan onun kısa boylu oluşuydu. Çünkü daha gençken küçük boylu adamların büyük boylular arasında yaşayabilmesi için cesaretli ve atik olması gerektiğini öğrenmişti. Gerald cüretkar biriydi. Uzun boylu olan kardeşleri ise sakin ve tasalı görünümlüydüler. Onlar da asla tahmin edilmemiş zaferlerin geleceği bir kin halinde saklanıyor ve neşesizlik olarak ortaya çıkıyordu. Eğer Gerald daha güçlü olsaydı, o da öteki O'Hara'ların yaptığını yapar ve hükümete karşı gizlice hazırlanan isyanlara katılırdı. Fakat annesinin her zaman söylediği gibi Gerald, dilini yutmasına rağmen kabadayılık taslamayı yeğliyordu. İçini kaynatan bir tabiatı vardı. Yumruk savurmada çok ustaydı. Aklı başından bir karış havadaydı. O'Hara'ların arasında Cochin Dev horozları bulunan bir kümesteki ispenç horozu olmak koltuklarını kabartabiliyordu. Hepsi onu seviyordu. Erkek kardeşleri gürüldemesini sevdikleri için ona çok sık takılırlardı. Bu arada onu yatıştırabilmek için de haşlamak, sertçe çıkışmak gerekirdi. Eğer Gerald Amerika'ya daha az bilgili olarak gitseydi bu duruma hiç üzülmeyecekti. Bilgisizliği yüzüne vurulsaydı o yalnızca omuzlarını silkmekle yetinecekti. Annesi ona okumayı ve okunaklı yazmayı öğretmişti. Hesapta da oldukça başarılıydı. Ama bütün bildikleri işte bu kadardı. Latinceyi ancak kilisedeki duaları tekrar edecek kadar biliyordu. Tarih konusunda ise tüm bildikleri İrlanda ile ilgili tatsız ve neşesiz bir takım olayların öyküleriydi. Moore'un manzumelerinin dışında şiir onun için anlamsız sözcüklerden ibaretti. Müzik olarak dinlediği tek şey, yüzyıllardan beri nesilden nesile gelen İrlanda ezgileriydi. Kendisinden daha bilgili kişilere derin bir saygı duyardı. Ama cahil olduğu için de utanmazdı. En cahil İrlandalıların büyük servetler kazandıkları bu yeni ülkede bütün bu şeyler neye yarardı? O ülkede bir adama yalnız kuvvetli olup olmadığı ve emeğiyle ürününü artırıp artırmadığı sorulduğuna göre, Gerald'a mağazalarında iş veren ağabeyleri James ve Andrews onun cahilliğinden hiç şikayetçi olmadılar. Tersine güzel yazısı, doğru hesabı ve işinde gösterdiği ustalıkla onların saygısını kazandı. Oysa Gerald büyük bilgi sahibi olsaydı, müzikten hoşlansaydı bundan şikayet edecek ve onunla alay edeceklerdi. Bu yüzyılın ilk yıllarında Amerika İrlandalılara karşı konuksever davranıyordu. Üzeri örtülü arabalarla Savannah'ta üretilen malları Georgia'nın merkez kentlerine götürüp satarak işe başlamışlardı, James ile Andrews. Şimdi işleri çok gelişmişti. Gerald da onların refah ve servetine katılmıştı. Güney'i sevdi ve buraya özgü fikirleri gönülden benimsemiş bir Güneyli olmakta gecikmedi. Güney'de ve Güneylilerde kavranması ve anlaşılması zor birçok şey vardı. O bir hamlede bunlara uyum sağladı. Her Güneyli gibi ülkenin fikirlerini ve adetlerini benimsedi. Poker oynamaya, komşularına gidip gelmeye başladı. Politika ve devletler hukuku gibi konulara, düelloya Amerika'nın kuralları içinde büyük ilgi gösteriyordu. tutsaklığa ve pamuk tarımına yandaş oldu. Oraya yerleşmeye çalışan beyazlara karşı olduğunu açıkça belirtti. Kadın konusunda biraz çapkınca davrandı. Tütün çiğnemesini öğrendi, viski içmesini öğrenmek zorunda değildi. Bunu zaten doğuştan biliyordu. Gerald yine de Amerika'ya geldiği gibi kalmayı başardı. Alışkanlıklarını korudu. Yaşama biçimi ve düşünceleri değişiyordu. Fakat aşırılıklardan kaçındı, bildiği yoldan ayrılmadı. Tarlalarını terk ederken şık giyimli eşleri arabalarla gelen, esirleri ise yük arabalarında onları takip eden, cins atlara binmiş tütün ve pirinç çiftçilerinin savanlığa gidişlerine hayran kalmıştı. Ancak böyle bir ayrılışı yapabileceğini hiçbir zaman iddia etmedi. Çiftçilerin sesleri kulağına hoş geliyordu. Fakat çok belirgin İrlanda aksanından bir türlü kurtulmayı beceremedi. Kumarda bir esir, bir çiftlik, hatta bir servet batırırken ziyanlarını kaygısızca ve önemsemeden hesaplayan adamlara bayılıyordu. Gerald yine de fakirliğin ne demek olduğunu öğrenmişti. Parasını hiçbir zaman neşe içinde ya da güzellikle kaybettiğini hatırlamıyordu. Bu sahil Georgialıları tatlı sesleri, öfke nöbetleri ve kararsızlıklarıyla hoş bir ırk oluşturuyorlardı. Gerald onları çok seviyordu. Rüzgarı nemli ve soğuk, sisli tarlalarında sıtma barınmaz bir ülkeden gelen bu genç İrlandalıyı, yarı tropikal iklimin ve özellikle sıtmanın gevşettiği bu uygar adamlardan ayıran bir canlılık vardı. Öğrenilmesi kesin gerekli olduğuna karar verdiği şeyleri onlardan öğrendi ve geri kalanı ile hiç ilgilenmedi. Kafası sağlam olan bir kişi için güneyde poker oynamanın ve viski içmenin değerli bir alışkanlık olduğunu anladı. Kumar ve içki Gerald için dünyada en çok sevdiği üç şeyden birinci sıradakilerdi. Bunlar sevgi bakımından uşağı ile çiftliğine eşitti. Sevdiklerinin üçüncüsü ise karısıydı. Ona sahip oluşunu Allah'ın lütfu olarak nitelendiriyordu. Elbisecilikte çalışmış, tatlı, siyah tenli ve çok namuslu olan zenci hizmetçisi Porku, Saint Simon'daki bir çiftçiyle sabahlara kadar süren bir poker oyununda kazanmıştı. Bu çiftçinin blöf yapma konusundaki cesareti de Gerald'ınki kadardı. Ama bu kumarbaz çiftçi, New Orleans'un nezlesine karşı onun kadar dayanamazdı. Pork'un eski efendisi, bu hizmetçiyi değerinin iki misli bir parayla tekrar satın almak için ricada bulunduysa da, Gerald inat ederek bu isteği reddetmişti. Çünkü bütün bu sahil kesiminin en iyi esiri olan bir hizmetçiye sahip olmak, Gerald'ın en değerli isteklerinin gerçekleşmesine doğru ilk basamağı aşmak demekti. Onun amacı birçok esire sahip olmak ve sonunda da malikanesi olan bir derebeyi olmaktı. Bütün günlerini James ve Andrews gibi alışverişle geçirmemeye, bütün gecelerini de bir kandil ışığında upuzun rakam sütunlarını incelemeye ayırmamaya karar vermişti. Kardeşlerinin karşı çıkmalarına rağmen ticaret yapan herkesin taşıdığı namus lekesinden şiddetle etkileniyordu. Gerald bunun için çiftçi olmayı yeğliyordu. Ailesinin eskiden beri alıştığı kendine ait topraklar üzerinde çalışmak yerine, burada yalnız ortakçılıkla yetinmek zorunda kalmak kabul edemediği bir şeydi. Bir İrlandalı taşkınlığıyla kendi tarlalarının yeşil görünümünden zevk almak istiyordu. Bunun için bir eve, bir çiftliğe, esirlere ve atlara sahip olmayı büyük bir hırsla hedefledi. Bu yeni ülkede terk ettiği vatanını kurutan iki tehlikeden, yani ürünleri, çiftlikleri yutan vergilerden ve mal ve mülklere el koyma tehdidinden kurtulmuş olduğu için amaçlarını gerçekleştirebilirdi. İşte sonunda bunu başardı. Fakat yükselme ihtirasının kolay gerçekleşmediğini de anladı. Bir talih darbesi, bir poker oyunu onu bir büyük çiftliğin sahibi yapıverdi. Pokerde kazandığı bu görkemli çiftliğe Tara adını verdi. Bütün bunlar ılık bir ilkbahar akşamı, Gerald'ın Savannah'ta bir barda yanında oturan meçhul bir adamla sohbet ederken olup gelişivermişti. Savannahlı meşhur adam, ülkenin iç bölgesinde 12 yıl kadar oturduktan sonra doğduğu kente dönüyordu. Gerald'ın Amerika'ya gelmesinden bir yıl önce yerliler tarafından terk edilen Orta Georgia'daki geniş araziyi bölüşmek üzere devletin düzenlediği bir toprak piyangosunu kazanmıştı. Meçhul adam orada bir çiftlik kurmuştu. Fakat evi bir yangın sonucu harap olmuştu. Şimdi bu çiftlikten kurtulursa çok mutlu olacaktı. Bir çiftliğe sahip olma isteğiyle yanıp tutuşan Gerald bu meçhul adamla giderek daha ilgilendi. Meçhul adam kuzeyde bulunan yerlerin Carolina ve Virginia'dan gelen insanlarla dolduğunu anlatıyordu. Gerald devletin öteki taraflarının tamamen ormanlarla kaplı olduğunu ve her fundalığın arkasında da pusuya yatmış bir yerlinin bulunduğunu düşünen sahil halkının bu düşüncelerini öğrenecek kadar savanlarda bulunmuştu. O'Hara kardeşlerin ticaret evine ait işle ilgili olarak o, sık sık Augusta'ya gitmek zorunda kalmıştı. Bu savanna kenti aynı adı taşıyan ırmağın kaynağına doğru ve 100 mil içerideydi. Gerald ülkenin batısına kadar gitmiş, bu bölgedeki halkla tanışmıştı. O bu bölgenin sahil kadar sessiz olduğunu bilmiyordu. Meçhul adamın açıklamalarına göre söze edilen çiftliğin Savannah'ın 250 mil kuzeybatısında bulunması ve Chateau Hoş ırmağının güney sahillerinden çok uzakta olması gerekiyordu. Gerald su akımının güneyine düşen bu yerlerin Cherokeslerin elinde bulunduğunu çok iyi biliyordu. Orada yerlilerle karşılaşmak ihtimalinden söz ettiği zaman meçhul adam gülmüş ve oralarda kentlerin ve çiftliklerin nasıl sakin ve uyum içinde gelişmekte olduğunu anlatmıştı. Gerald da bu duyduklarından hayrete düşmüştü. Bir saat sonra sohbet gevşemeye başladığı zaman Gerald, mavi gözlerinin pırıltısını yalanlayan düzenci bir davranışla bir parti kağıt oynamayı önerdi. Gece ilerledikçe kadehler daha sık gelip gitmeye başlamıştı. Bir süre sonra da öteki oyuncuların çekilmeleriyle Gerald ile meçhul adam teke tek kaldılar. Gerald yeniden kağıt sürdü. Meçhul adam da ona karşılık verdi. Gerald ısrar etti. Meçhul adam da geri çekilmedi. Sonunda evinin belgelerini ortaya koydu. Gerald ise buna karşılık cüzdanını çıkardı. Gerçi cüzdanı dolduran paralar O'Hara kardeşlere aitti. Ama Gerald kaybedecek olursa bunu onlara kendisini suçlayarak itiraf etmeyi göze almıştı. O ne istediğini biliyordu ve bir şey istediği zaman da dört yoldan gitmezdi. Zaten şansına da güveni tamdı. Bir kare valeye karşılık rakibinin daha üstün bir kağıtla yenmesi halinde paraları nasıl ödeyeceğini bir an olsun düşünmedi. Meçhul adam pokerde yenildikten sonra bir mürekkep okkası ve bir kalem isterken Gerald'a ''Güzel bir iş yapmıyorsunuz. Bense bu malikane için artık vergi ödemeyeceğim için seviniyorum.'' dedi. Asıl bina bir yıl önce yandı. Tarlaları çalılar bürüyor. Çamlar pek yavaş büyüyor. İşte tüm bu olumsuz şeyler size ait. İnsan poker oynadığı zaman kesinlikle viski içmemeli. Ama biberon içinde İrlanda rakısı içebilir. Gerald bu sözleri aynı akşam kendisini yatağa yatırmaya yardım eden Pork'a söylüyordu. Yeni efendisine büyük bir hayranlık besleyen zenci hizmetçi, bu iki kişiden başka herkesi şaşırtan bir dille cevap verdi. Çünkü Pork, Geşe dilini ve Mit kontluğunun köylü ağzını birbirine karıştırarak konuşurdu. Sarmaşık cinsi otlarla kaplı çam ve meşelerin, kalın gövdelerinin oluşturduğu iki duvar arasından sessizce akan çamurlu filint, Gerald'ın yeni malikanesinin çevresinde kıvrık bir kol gibi dolanıyor ve onu iki yönden suluyordu. Yalan evin bulunduğu tepeye çıkan Gerald, bu yeşil sınırı mutluluk duyarak seyrediyordu. Yıkık evin kararmış temel taşlarından birinin üzerine ayağını koyarak şoseye doğru giden ağaçlıklı yolu boydan boya gözleriyle izledi. Allah'a dua etme gereğini duyacak kadar mutlu olan Gerald, okkalı küfürler savurmaktan da kendini alıkoyamıyordu. Evet, bu çift gölgeli ağaç sırası ve bembeyaz yabani manolyaların çiçekleri altında büyüyen otların kapladığı bu çimenlik de Gerald'a aitti. Dikili genç çamlar ve çalılarla kaplanmış göz alabildiğince kızıl balçıkla örtülü, hiç işlenmemiş bu tarlalarda Gerald O'Hara'nındı. Ve bütün bunlar onun İrlandalı koca kafası ile bir poker darbesinde her tehlikeyi göze alabilen cesareti sayesinde elde edilmişti. Gerald gözlerini kapayınca ekilmemiş toprakların sessizliği içinde kalbine nedense her istediğine ulaşmış olduğu duygusu doğdu. Tam bulunduğu yerde beyaz sıvalı tuğladan bir ev inşa edilecekti. Yolun öte yanında besili hayvanlar, cins atlar için ağıllar, mandralar, kümesler, ahırlar yapılacaktı. Tepeden ekili tarlalara kadar inen kızıl topraklar, güneş altında tüyleri koparan beyaz pamuk örtüsüne bürünecekti. Böylece O'Hara'ların yıldızı yeniden parlayacaktı. Kendine ait küçük servetiyle Bütün bu olup bitenlerden pek az heyecanlanan kardeşlerinden aldığı borçla ve malikanesini rehin ederek sağladığı parayla Gerald ilk esirlerini satın aldı. Tara da çiftliğin beyaz duvarlarının yükselmesini denetlemek üzere küçük bekçi evinde yalnız başına kaldı. Sürülen tarlalara pamuk ekti. Başka esirler satın almak için James ve Andrews'tan bir kere daha borç aldı. O aralarda klan düşüncesi egemendi. Mutlulukta olduğu gibi felakette de birlik içindeydiler. Soylarının devam edebilmesi için zorluklara tam bir birlik içinde karşı koymak gerektiğine inanmışlardı. Sonradan faiziyle geri ödenecek parayı Gerald'a vermekte duraksamadılar. Çiftlik yavaş yavaş gelişti, yeni tarlalar açıldı. Beyaz köşk basit bir hayalken gerçek oldu. Onu esirler inşa etmişti. Ölçüleri uyumsuz bir binaydı. Yeşil çayırların içinden ırmağa doğru inen küçük tepe üzerinde bir taç gibiydi. Ev Gerald'ın çok hoşuna gidiyordu. Daha yeni inşa edilmiş olmasına rağmen yılların elinde yıpranmış gibi bir görünümü vardı. Eskiden altında yerlilerin oturup dinlendikleri yaşlı meşeler evi çok yakından kuşatıyor ve dalların ucundaki yapraklar serin gölgelerini yayıyordu. Çimenler arasında sık yoncalar ve ayrık otları bitmeye başladı. Gerald bunların iyi yetişmesi için çok çaba harcadı. İki yanında sedir ağaçları dikili yoldan, esirlerin kaldıkları beyaz kulübeler dizisine kadar tarada tam bir süreklilik vardı. Gerald atı ile dört nala şoseyi her dönüşünde yeşil dalların arasından ortaya çıkan evinin damını görünce sanki bu görkemli manzara ile ilk kez karşılaşıyormuş gibi heyecanlanır ve evi ile övünürdü. Bütün bunları yapan küçük Gerald idi. Sağlam kafaya sahip, içi fıkır fıkır kaynayan İrlandalı Gerald. Gerald sol yandan arazisi kendi toprağı ile sınırdaş olan McIntosh'lar ve sağ yandan verimsiz tarlası kendi arazisine bitişik Slattery'ler hariç öteki bütün komşularıyla çok iyi geçiniyordu. Slattery'lerin arazisi ırmakla John Wilkes'ların çiftliği arasındaki bataklık boyunca uzanıyordu. McIntosh'lar yarı İskoçyalı, yarı İrlandalı ve üstelik Orangist idiler. Katolik takviminin bütün evliyalarını soyları arasında saysalar bile Gerald onları cehennemin dibine göndermekten kendini alamıyordu. 70 yıldan beri zamanlarını Georgia'da boş geçirmişlerdi. Ayrıca daha önce de bir nesil boyunca Carolina'da boşuna yaşamışlardı. Amerika'da karaya çıkan ailelerinin ilk bireyi olan Ulster'dan geliyorlardı. Gerald'a göre bu ayıp onlara yeterdi. Bunlar içlerine kapanık ve çok hareketsiz ve sessiz insanlardı. Kimseyle görüşmezlerdi. Yalnız Carolina'daki akrabalarıyla evlenirlerdi. Onlara karşı antipati duyan yalnız Gerald değildi. Çünkü bu komplukta herkes konuksever ve uysaldı. Aynı niteliklere sahip olmayanlar hoşgörüyle karşılanmıyordu. Onların esirliğin kaldırılması görüşüne yandaş oldukları söylentisi vardı. Bu söylenti onların halkın gözünde şöhretlerini artırmak için çıkarılmamıştı. Çünkü ihtiyar Angus McIntosh hayatında bir esir bile serbest bırakmamıştı. Hatta Louisiana'nın şeker kamışı tarlaları için yol üstünde esirlere kendi zencilerinden birkaçını satmış, böylece geleneklere karşı affedilmez bir harekette bulunmuştu. Fakat çevrede yine de bu düşüncede oldukları söyleniyordu. Gerald Wilkes'a, "Gizli gizli kuşkun mu var? O esirliğin kaldırılmasından yanadır." derdi. Arkasından da bir Orangist'e göre İskoçya karakteriyle çatışan fikirler daima hastadır diye eklerdi. Gerald'ın Slattery ile ilişkileri ise bambaşkaydı. Fakir beyazlar oldukları için onlara komşuları McIntosh'a ve onun düşüncelerine karşı gösterdikleri saygıyı bile göstermiyorlardı.